Ayrım 2. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 21. Kendini Brahms'ın muhteşem çellolarına bırakarak, acele etmeden gazetesini okuyup bitirdi. Ta ki ağrısı, müziğin yatıştırıcı etkisini bastırana kadar. O zaman, yelek cebinde taşıdığı köstekli küçük altın saatini çıkarıp baktı. Ve öğle inanması gereken ağrı kesici iki yapı, Evian suyunun kalanıyla aldı. Gözlerini çıkarmadan önce kahvenin çökelçisine yazgısını okudu ve buz gibi bir ürperti hissetti. Orada da bir belirsizlik vardı. En sonunda cimri bir bahşişle hesabı ödedi. Bastonuyla şapkasını askıdan aldı. Kendisine bakmakta olan adama bakmadan sokağa çıktı. Rüzgardan dağılmış çiçek tarlalarının kenarından hafif adımlarla yürüyerek uzaklaştı. Kendisini o bakışlardan kurtulmuş hissediyordu. Ama çok geçmeden arkasında ayak sesleri duydu. Köşeyi dönerken durup arkaya baktı. Kendisini izlemekte olan adam onunla çarpışmamak için aniden durmak zorunda kalmış, iki karış ötesinde şaşkın şaşkın ona bakıyordu. "Sayın Başkan," diye mırıldandı adam. "Paranızı verenlere söyleyin, hayale kapılmasınlar," dedi başkan. Gülümsemeyi ve sesindeki tatlılığı bırakmadan, "Sağlığım çok iyi." "Bunu kimse benden iyi bilemez," dedi öteki. Karşındakinin saygınlığı altında ezilerek. "Ben hastanede çalışıyorum." Adamın diksiyonu ve ses ahengi, hatta çekingenliği, yontulmamış bir kara iple olduğunu belli ediyordu. "Herhalde doktor olduğunuzu söylemeyeceksiniz," dedi başkan. "Daha ne isterim efendim," dedi adam. "Ambulans şoförüyüm ben." "Kusura bakmayın," dedi başkan, yanıldığını anlayarak. "Zor bir iş olmalı." "Sizinki kadar zor değil efendim." Başkan merakını gizlemeden baktı ona. İki eliyle birden bastonuna dayanarak içten bir ilgiyle sordu. "Nerelisiniz?" "Karayipliyim." "Anlamıştım," dedi başkan. "Ama neresinden?" "Sizinle aynı taraftan efendim," dedi adam ve ona elini uzattı. "Adım Homer Orey." Başkan adamın elini bırakmadan şaşkınlıkla sözünü kesti. "Vay canına," dedi. "Ne hoş bir isim." Homero gevşedi. "Dahası var," dedi. "Homero Rey de la Casa." Bıçak gibi kesen bir kış rüzgarı onları sokağın ortasında hazırlıksız yakalamıştı. Başkan ilikleri ne kadar titremişti. Hep öğle yemeğini yediği iki blok ötedeki yoksullar yurduna kadar kalan yolu paltosuz yürüyemeyeceğini anladı. "Yemek yediniz mi?" diye sordu Homero'ya. "Öğle yemeği hiç yemem," dedi Homero. "Yalnızca akşamları evimde yerim." "Bugünlük bu kuralı bozun," dedi başkan, en sevimli halini takınarak. "Sizi yemeğe davet ediyorum." Koluna girerek karşıdaki restorana kadar götürdü. Adı altın harflerle Le Bœuf de Coron, taçlı öküz diye öndeki tentede yazılıydı. İçerisi dar ve sıcaktı. Hiç boş yer yok gibiydi. Başkanı kimsenin tanımamasına şaşıran Homero Rey, yardım istemek için salonun dip tarafına kadar ilerledi. "Halen görevde olan bir başkan mı?" diye sordu patron. "Hayır," dedi Homero. "Devrik bir başkan." Patron keyifle gülümsedi. "Öyleleri için," dedi. "Her zaman özel bir masam bulunur." Salonun dip kısmında istedikleri gibi sohbet edebilecekleri ayrı bir yere götürdü onları. Başkan ona şükranını belirtti. "Sürgünün saygınlığını herkes sizin gibi tanıyıp kabul etmiyor," dedi. Restoranın spesiyalitesi kömür ateşinde kızarmış öküz pirzolasıydı. Başkanla konu çevrelerine bakınca öteki masalarda kenarına yumuşak bir kat yığıyla kızarmış kocaman et parçaları gördüler. "Bu harika bir et," diye mırıldandı başkan. "Ama bana yasak." Homero'ya afacan bir bakışla baktı. Sonra daha farklı bir ifadeyle şöyle dedi. "Aslında bana her şey yasak." "Size kahve de yasak," dedi Homero. "Ama yine de içiyorsunuz." "Demek fark ettiniz," dedi başkan. "Ama bugün özel bir günde yapılan bir kaçamaktı o." O günün tek kaçamağı kahve olmamıştı. Kömürde pişmiş öküz pirzolası ve bol zeytinyağından başka sosu olmayan karışık salata da ısmarladı. Konuğu ise aynı şeylerin yanında ayrıca yarım sürahi kırmızı şarap istemişti. Eti beklerlerken Homero ceketinin cebinden, içinde para değil ama bir sürü kağıt bulunan bir cüzdan çıkararak başkana solgun bir fotoğraf gösterdi. Başkan, şimdikinden çok daha az kilolu ve saçlarıyla bıyığı kopkoyu siyah renkti. Ceketsiz olarak gömlekle, resme sığabilmek için birbirinin üstüne çıkmış bir yığın gencin arasında tanıdı kendisini. Bir bakışta o yeri de tanımıştı. İğrenç bir seçim kampanyasının amblemlerini de, o uğursuz günü de. "Ne korkunç!" diye mırıldandı. "Her zaman derim ya, insan resimlerde, gerçek hayatta olduğundan çok daha çabuk yaşlanıyor." Sonra da resmi kesin bir tavırla geri verdi. "Çok iyi hatırlıyorum," dedi. "Binlerce yıl önce San Cristobal de las Casas'taki horoz dövüşü alanlarındaydı." "Orası benim kasabam," dedi Homero ve resimdeki aynı grubun içinde kendisini gösterdi. "Şu benim." Başkan onu tanımıştı. "Henüz bir çocukmuşsunuz." "Hemen hemen," dedi Homero. "Üniversite kolunun başkanı olarak bütün güney kampanyanız boyunca sizinle birlikteydim." Başkan arkadan nasıl bir sistem geleceğini sezinlemişti. "Tabii, ben size dikkat bile etmemiştim." "Aksine, bizlere karşı son derece naziktiniz," dedi Homero. "Ama öyle kalabalıktı ki hatırlamanız olanaksız." "Peki sonra ne oldu?" "Bunu sizden daha iyi kim bilebilir," dedi Homero. "Askeri darbeden sonra ikimizin de burada ve yarın bir öküzü yemeği bekliyor olmamız tam bir mucize. Pek çokları bu kadar şanslı olmadılar." Tam o sırada yemeklerini getirdiler. Başkan peçetesini tıpkı bir bebek önlüğü gibi boynuna bağladı. Ve konuğunun sessiz şaşkınlığı karşısında kayıtsız kalamadı. "Böyle yapmasam her yemekte bir kravat kaybederim," dedi. Başlamadan önce etin tadına baktı. Keyifli bir hareketle beğendiğini belli ettikten sonra konuya döndü. "Anlayamadığım şey," dedi. "Beni bir av köpeği gibi izleyeceğiniz yerde neden daha önce yanıma yaklaşmadınız?" Bunun üzerine Homero, çok özel hastalar için ayrılmış bir kapıdan hastaneye girdiğini gördüğü anda onu tanıdığını anlattı. Yaz ortasındaydı. Antillere özgü beyaz ketenden bir takım elbiseyle siyahlı beyazlı ayakkabılar giymişti. Yakasında bir margörüt takılıydı ve o güzelim saçları rüzgarla dağılmıştı. Homero, onun Cenevre'de yalnız olduğunu ve hiç kimseden yardım görmediğini öğrenmişti. Çünkü hukuk öğrenimi görmüş olduğu bu kenti ezbere biliyordu. Kendi isteği üzerine hastane yönetimi, hastane içinde kimliğinin kesinlikle gizlenmesi kararı almıştı. Hemen o gece Homero, onunla ilişki kurma konusunda karısıyla anlaşmaya varmıştı. Ama uygun bir fırsat kollayarak 5 haftadan beri onu izlemekteydi. Başkan kendisi yüzlememiş olsaydı, belki de ona selam verecek gücü kendinde bulamayacaktı. "İyi ki öyle yaptınız," dedi başkan. "Gerçi doğrusunu isterseniz, yalnız olmak beni hiç rahatsız etmez." "Ama bu haksızlık." "Neden?" diye sordu başkan, içtenlikle. "Hayatımın en büyük zaferi kendimi unutturabilmek olmuştur." "Sizi tahmin edebileceğinizden çok daha fazla hatırlıyoruz," dedi Homero, heyecanını gizlemeden. "Sizi böyle sağlıklı ve gebegenç görmek büyük bir mutluluk." "Yine de," dedi başkan, duygusallığa kapılmadan, "her şey yakında öleceğimi gösteriyor." "Kurtulma şansınız çok yüksek," dedi Homero. Başkan şaşkınlıkla irkildi ama şakacı tavrını bozmadı. "Aman Allah'ım," diye şaşkınlığını belirtti. "Bu güzelim İsviçre'de tıpta gizlilik ilkesi yürürlükten kaldırıldı mı yoksa?" "Dünyanın hiçbir hastanesinde bir ambulans şoförü için sır diye bir şey yoktur," dedi Homero. "İyi ama bildiğim şeyi öğreneli daha 2 saat olmadı. Üstelik de bilmesi gereken tek kişinin ağzından öğrendim." "Ne olursa olsun siz bir hiç olarak ölemezsiniz," dedi Homero. "Sizi büyük bir saygınlık örneği olarak hak ettiğiniz yere koyacak biri çıkacaktır." Başkan komik bir şaşkınlık ifadesi takındı. "Beni uyardığınız için teşekkürler," dedi. Yemek yemesi de bütün öteki hareketleri gibiydi. Ağır ağır ve büyük bir titizlikle. Arada bir dosdoğru Homero'nun gözlerinin içine bakıyordu. Öyle ki Homero, onun düşüncelerini okuyormuş izlenimine kapılıyordu. Nostaljik anılarla dolu uzun bir sohbetten sonra başkan hınzırca gülümsedi. "Cesedim için kaygılanmamaya karar vermiştim," dedi. Ama şimdi görüyorum ki onu kimsenin bulamaması için bazı polisiye roman önlemleri almam gerekiyor. Yararı yok diye şakalaştı Homero da. Hastanede hiçbir sır bir saatten fazla dayanamaz. Kahvelerini bitirdiklerinde başkan fincanın dibine baktı ve yeniden ürperdi. Mesaj aynıydı. Yine de yüzünden bir şey belli etmedi. Hesabı nakit olarak ödedi. Ama daha önce miktarın doğru olup olmadığını defalarca kontrol etti. Parayı aşırı bir dikkatle birkaç kez saydı. Ve garsondan yalnızca bir homurtu hak eden bir bahşiş bıraktı. Benim için büyük bir zevkti diye sözlerini tamamladı Homero ile vedalaşırken. Ameliyat için tarih saptamış değilim. Hatta ameliyat olup olmayacağıma karar bile vermedim. Ama her şey yolunda giderse görüşürüz. Neden daha önce olmasın dedi Homero. Karım Lezara zenginlerin yanında aşçılık ediyor. Karidesli pilavı hiç kimse onun kadar iyi yapamaz. Bugünlerde bir akşam sizi evimizde görmek bizi mutlu edecektir. Deniz ürünleri bana yasak ama onları büyük bir zevkle yiyeceğim dedi başkan. Ne zaman olacağını siz söyleyin. Perşembeleri izinliyim dedi Homero. Mükemmel dedi başkan. Perşembe akşamı saat 7'de sizdeyim. Benim için bir zevk olacak. Beni uğrayıp sizi alırım dedi Homero. Hotelaria Deimos. Rue d'Industrie, numara 14. istasyonun arkasında. Doğru değil mi? Doğru dedi başkan ve her zamankinden daha nazik bir tavırla kalktı. Görünüşe bakılırsa ayakkabı numarama kadar her şeyi biliyorsunuz. Elbette efendim dedi Homero keyifle. 41. Homero Rey'in başkana anlatmadığı ama yıllar boyu duymak isteyen herkese anlatmayı sürdürdüğü bir şey varsa o da başlangıçta niyetinin o kadar masumca olmadığıydı. Bütün öteki ambulans şoförleri gibi aynı hastanenin içinde hizmet satışı yapabilmek için cenaze işleri ve sigorta şirketleriyle anlaşmaları vardı. Özellikle de gelirleri kısıtlı olan yabancı hastalar için. Bu işler pek az kazanç getiriyordu. Üstelik durumları ağır olan hastalarla ilgili gizli bilgileri kulaktan kulağa birbirlerine geçiren öteki görevlilerle de paylaşmak gerekiyordu. Ama gülünç bir maaşla karısı ve iki çocuğunu zar zor geçindirebilen ve hiçbir geleceği olmayan bir sürgün için hiç yoktan iyiydi. Karısı Lezare Davis daha gerçekçiydi. Dinlendirilmiş karamela renginde, ufak tefek, sağlam yapılı vücudu, haline tavrına pek iyi giden öfke dolu gözleriyle Suan Juan de Puerto Rico'lu zeki bir melezdi. Onu çocuk bakıcısı olarak İsviçre'ye götüren zengin bir hemşerisi tarafından Cenevre'de ortada bırakıldıktan sonra her iş için yardımcı olarak çalıştığı hastanenin hayır işlerinde tanışmışlardı Homero'yla. Bir Yoruba prensesi olmasına rağmen Yoruba, Nijerya'nın güneybatı kesiminde ve ayrıca dağınık gruplar halinde Benin ile Togo'nun kuzeyinde yaşayan bir halk. Katolik usulüne göre evlendirmişlerdi. Ve Afrikalı göçmenlerin yaşadığı asansörsüz bir binanın 8. katındaki bir salon, 2 yatak odalı bir dairede oturuyorlardı. Barbara adında 9 yaşında bir kızları, bir de ufak tefek gerizekalılık belirtileri gösteren Lezeora adında 7 yaşında bir erkek çocukları vardı. Lezara Davis, zeki ve huysuz bir kadındı ama içi yumuşacıktı. Kendisini boğa burcuna tıpatıp uygun görüyor, kendi yıldız kehanetlerine, körü körüne inanıyordu. Ama hayatını milyonerlerin yıldız falcısı olarak kazanma hayallerini hiçbir zaman gerçekleştirememişti. Buna karşılık konuklarını nefis antiller yemeklerini kendileri yaptıklarına inandırarak ün kazanan zengin hanımlara ara sıra akşam yemekleri hazırlayarak bazıları oldukça önemli kazançlar sağlıyorlardı evine. Homero ise aşırı derecede çekingendi ve olduğundan bir adım ileri gidemiyordu. Ama Lezara, kalbinin temizliği ve silahının çapı nedeniyle onsuz bir hayatı düşünemiyordu. O zamana kadar geçinip gitmişlerdi. Ama yıllar geçtikçe hayat zorlaşıyordu. Çocuklar da büyüyorlardı. Başkanın geldiği sıralarda 5 yıllık tasarruflarının ucundan yemeye başlamışlardı artık. Öyle ki Homero Rey, onu hastanenin kimliği gizli tutulan hastalar arasında keşfedince, hayale kapılmadan edemediler. Ondan ne isteyebileceklerini tam olarak bilmiyorlardı. Hangi hakla isteyeceklerini de. İlk anda mumyalama ve vatana geri göndermede dahil olmak üzere komple bir cenaze hizmeti satmayı düşünmüşlerdi. Ama ölümün başlangıçtaki kadar yakın görünmediğinin yavaş yavaş farkına varmışlardı. Öğle yemeği yedikleri o gün kuşkular içinde ne yapacaklarını bilemez haldeydiler artık. Aslında Homero, üniversite kulu başkanı falan değildi. Ve seçim kampanyasına tek katılması, sonradan bir mucize eseri olarak gardıropta buldukları o fotoğrafı çektirdikleri gün olmuştu. Ama duyduğu şevk ve heyecan doğruydu. Askeri darbeye karşı bir sokak gösterisine katılmak yüzünden, ülkesinden kaçmak zorunda kaldığı da doğruydu. Ama bunca yıl sonra hala Cenevre'de yaşamayı sürdürmesinin tek nedeni, geniş düşünememesiydi. Yani ha bir yalan fazla, ha bir yalan eksik olmuş. Başkanın gözüne girmek için bir engel oluşturmasa gerekti. Her ikisi için de ilk sürpriz, Cenevre, gözden düşmüş politikacılara yaraşır konaklarla doluyken, saygıdeğer sürgünün, hüzünlü Grötte mahallesinde, 4. sınıf bir otelde, Asyalı göçmenlerle, gece kelebeklerinin arasında yaşayarak, yalnızca yoksullar yurdunda yemek yemek olmuştu. Homero, onun o günkü hareketlerini arka arkaya günlerce yinelediğini görmüştü. Kentin eski mahallelerinin kasvetli duvarları ve salkım salkım sarkan sarı çam çiçeği sarmaşıklarının arasındaki gece yürüyüşlerinde uzaktan, bazen de pek ihtiyatlı olmayan bir uzaklıktan ona eşlik etmişti. Onun Calvin heykelinin karşısında saatlerce düşüncelere daldığını görmüştü. Bord-le-Fort'un tepesinden yaz güneşinin batışını seyretmek için buram buram yasemin kokuları arasında taş basamakları onun peşinden birer birer çıkmıştı. Bir gece paltosuz ve şemsiyesiz olarak mevsimin ince ince yağan ilk yağmurunun altında bir Rubinstein konseri için öğrencilerle birlikte kuyruğa girdiğini görmüştü. Nasıl zatüre olmadı bilmem demişti sonradan karısına. Bir önceki cumartesi havalar değişmeye başladığında yakası vizon taklidi bir pardösü satın alırken görmüştü onu. Ama kaçak Arap emirlerinin alışveriş yaptıkları Rone sokağındaki ışıl ışıl dükkanlardan değil de bit pazarından. Öyleyse yapacak bir şey yok diye bağırmıştı Lezara, Homero bunları anlattığında. Kendisini belediyenin ortak çukuruna gömdürecek tayin etti. Mıh sıçtının teki, ondan hiçbir şey koparamayız. Belki de gerçekten yoksuldur dedi Homero. Bunca yıl işsiz olduğuna göre. Aman be şekerim, yükselen burcu da balık olan balık burcundan olmak başka şey. Açık göz olmak başka şey dedi Lezara. Onun devletin parasını alıp kaçtığını ve Martini'nin en zengin sürgünü olduğunu dünya ailem biliyor. Ondan 10 yaş büyük olan Homero, başkanın Cenevre'de bir yandan inşaat işçisi olarak çalışıp bir yandan okuduğu haberinden son derece etkilenmiş olarak büyümüştü. Oysa Lezara karşı basında çıkan ve çocukluğundan beri dadılık yaptığı bir muhalif evinde bire bin katılarak anlatılan skandallar arasında büyümüştü. Bu yüzden de Homero'nun başkanla öğle yemeği yediği için sevinçten uça uça eve geldiği gece, Lezara'nın başkanın onu pahalı bir restorana davet etmiş olmasının zenginliğinin kanıtı olarak ileri sürmesi bir işe yaramadı. Kocasının çocuklar için birer burstan başlayıp hastanede daha iyi bir işe kadar hayalini kurdukları onca şeyin hiçbirini ondan istememiş olmasına Lezara'nın canı sıkılmıştı. Franklarının adına yaraşır bir cenaze törenine ve şanlı bir biçimde vatanına geri gönderilmesine harcanması yerine cesedinin akbabalara atılması kararı kuşkularını doğrular gibiydi. Ama bardağı taşıran son damla Homero'nun en sona sakladığı başkanı perşembe akşamları karidesli pilav yemeye davet ettiği haberi oldu. İşte bir bu eksikti diye bağırdı Lezara. Konserve karidesten zehirlenip burada ölsün diye cenazesini çocuklar için yaptığımız tasarrufla kaldırmak zorunda kalalım. Sonunda davranışı belirleyen evlilik sadakatinin gücü olmuştu. Komşularından birinden 3 kişilik alpaka çatal bıçakla kristal bir salata kasesi, bir başkasından elektrikli kahve ibriği, bir üçüncüsünden de işlemeli bir örtüyle porselen bir kahve takımı ödünç istemek zorunda kaldı. Eski perdeleri yalnızca bayram günlerinde kullandıkları yenileriyle değiştirdi ve mobilyaların üzerindeki kılıfları çıkardı. Bütün bir günü yerleri olmak, toz almak, eşyaların yerlerini değiştirmekle geçirdi. Ta ki sonunda kendileri için en uygun olanın, yani konuğu evlerinin yoksul dekoru ile etkilemenin tam tersini elde edene kadar. Perşembe akşamı başkan, 8 kat tırmanmanın kestiği soluğu yerine geldikten sonra, üzerinde yeni aldığı eski paltosu, başında bir zamanların melon şapkası ve elinde Lazara için tek bir gülle kapıda göründü. Lazara, onun erkekçe güzelliğinden ve prensvari tavırlarından pek etkilenmişti. Ama bütün bunların ötesinde onu umduğu gibi bulmuştu. Tam bir sahtekar ve dolandırıcıydı. Onu densiz de bulmuştu. Çünkü Lazara, karideslerin kokusu bütün evi sarmasın diye yemek pişirirken pencereleri açmıştı. Oysa içeri girer girmez başkanın ilk yaptığı şey, aniden vecde gelmiş gibi derin derin soluk almak ve gözlerini yumup kollarını açarak bağırmak olmuştu. Ah bizim denizimizin kokusu! Hiç kuşkusuz, belediyenin parklarından birinden aşırılmış tek bir gül getirdiği için düşündüğünden daha cimri bulmuştu onu. Homero'nun öylesine içtenlikle salonun duvarlarına çivilemiş olduğu başkanlık zaferleriyle ilgili gazete küpürlerine ve kampanya flamalarıyla bayraklarına bakarken gösterdiği küçümseyici tavırdan dolayı saygısız bulmuştu onu. Ayrıca katı yürekli bulmuştu onu. Çünkü ellerinde kendi yaptıkları hediyelerle kendisini bekleyen Barbara'yla Lazaro'yu selamlamamıştı bile. Ve yemek sırasında en dayanamadığı iki şeyin sözü edilmişti. Köpekler ve çocuklar. Lazara ondan nefret etmişti. Yine de Karayiplere özgü konukseverlik duygusu ön yargılarına baskın çıktı. Üzerinde bayram geceleri giydiği uzun Afrika giysisiyle Afrikalı büyücülerinkine benzer kolye ve bileziklerini takıp takıştırmış olarak yemek boyunca ne aşırı bir hareket yaptı ne de fazladan bir söz söyledi. Kusursuzdan da öteydi, mükemmeldi. Aslında karidesli pilav yemek pişirme becerileri arasında değildi. Ama büyük bir iyi niyetle yapmış, çok da lezzetli olmuştu. Başkan öve öve bitiremeyerek 2 defa almıştı. Gerçi nostaljilerine katılmamıştı ama olgun muzlu kızarmış böreklerle akukate, Amerika armudu denilen bir meyve. Salatasına da bayılmıştı. Lazara sıra tatlıya gelene kadar dinlemekle yetinmiş, o sırada Homero farkında olmadan Tanrı'nın varlığı ile ilgili çıkmaz sokakta sıkışıp kalmıştı. Ben var olduğuna inanıyorum dedi başkan. Ama insanlarla hiç ilgisi yok. Çok daha ulvi şeylerle uğraşıyorum. Ben yalnızca yıldızlara inanırım dedi Lazara. Ve başkanın tepkisine baktı. Siz ne gün doğdunuz? 11 Mart'ta. Öyle olması gerekirdi dedi Lazara. Zafer kazanmış gibi bir tavırla irkilerek. Sonra da tatlı ifadeyle sordu. Aynı masada 2 balık burcu fazla değil mi? Kahve hazırlamak için mutfağa gittiğinde iki erkek Tanrı'dan söz etmeyi sürdürüyorlardı. Sofrayı toplamıştı ve gecenin iyi bir şekilde sona ermesini bütün kalbiyle istiyordu. Kahvelerle salona geri dönerken başkanın söylediklerinden biri kulağına çalınıp onu hayretler içinde bırakmıştı. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili dostum. Bizim zavallı ülkemizin başına gelebilecek en kötü şey benim başkan olmamdı. Homero, Lazara'yı elinde ödünç alınmış porselen fincanlar ve kahve ibriğiyle kapıda gördü ve bayılacağını sandı. Başkanın da dikkatini çekmişti. Bana öyle bakmayın hanımefendi dedi tatlı bir ifadeyle. Bütün kalbimle doğruyu söylüyorum. Sonra da Homero'ya dönerek sözünü tamamladı. Neyse ki kafasızlığımın cezasını çekiyorum. Lazara kahve servisini yaptı. Kuvvetli ışığı sohbeti engelleyen tepe lambasını kapadı. Salon samimi havalı bir yarı karanlığa gömülmüştü. Zerafeti hüznünü gizlemeye yetmeyen konu ilk kez ilgisini çekiyordu. Başkan kahvesini bitirip telvesi otursun diye fincanını tabağın içine baş aşağı kapatınca Lezara'nın merakı büsbütün arttı. Yemeküstü sohbetinde başkan o sıralar Bir Vatana Dönüş Güncesi adlı kitabını henüz yayınlamış olan ve yeni bir hayata başlaması için kendisine yardım eden şair Aime Sezar'la olan dostluğu nedeniyle sürgün hayatı için kendine Martinik adasını seçtiğini anlattı onları. Eşine miras kalan parayla Fort de Fransa'nın tepelerinde, pencerelerine tel geçirilmiş, değerli ağaçlardan yapılmış, ahşap bir ev satın almışlardı kendilerine. Basit çiçeklerle dolu, denize bakan terasında, cırcır böceklerinin yaygarasıyla, Fundalıklardan esen Meltem'le ve Cendere'den geçirilmiş şeker kamışı Romu'yla uyumak bir zevkti. Orada yaptığı tek doğumdan beri hasta olan, kendisinden 14 yaş büyük eşiyle birlikte kalmıştı. Bu dönemin hayatının son perdesi olduğu inancı içinde, Latin klasiklerini Latince olarak tekrar tekrar okuma merakıyla kendini kaderine karşı korumaya alarak. Devrik yandaşlarının kendisine önerdikleri her tür serüvenin çekiciliğini yıllar boyu karşı koymak zorunda kalmıştı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.